Ayrım 16.
Evin yakınında söğüt ağacı olup olmadığını merak etti. Sonra birdenbire sanki aslında normal bir evde değilmiş, söğüdün içindeymiş de yine ona gülmekte olan o gıcırtılı, korkunç sesin kahkahasını dinliyormuş gibi feci bir duyguya kapıldı. Doğrulup oturdu. Ellerinin altında çöken yumuşak yastıkları hissetti ve içi rahatlayarak tekrar yattı. Kulaklarında bazı sözler yankılanıyor gibiydi. Hiçbir şeyden korkma. Yarın sabaha kadar huzur içinde ol. Gecenin seslerine kulak asma. Sonra tekrar uykuya daldı. Mary'nin duyduğu huzur dolu uykusuna dökülen suyun sesiydi. Tatlı tatlı akıyordu su. Sonra karşı konulmaz bir şekilde tüm evin etrafına yayılıp kıyısı olmayan bir göle dönüşmeye koyuldu. Duvarların altından çağıldıyor, yavaş yavaş ama tartışılmaz biçimde yükseliyordu. Boğulacağım diye düşündü. Su bir yerlerden içeri girecek ve boğulacağım. Yumuşak çamurlu bir bataklıkta yattığını hisseder gibi oldu. Fırladı. Ayağı soğuk sert bir taşın köşesine değdi. O zaman nerede olduğunu hatırladı ve tekrar yattı. Sonra kapılardan ve pencerelerden ay ve yıldız ışığı ile tepelerdeki rüzgardan başka bir şey giremez dendiğini duyar gibi oldu. Ya da duyduğunu hatırladı. Minik bir temiz hava akımı perdeyi kıpırdattı. Mary derin bir nefes alarak tekrar uyudu. Hatırlayabildiği kadarıyla Sam bütün geceyi derin ve mesut bir uykuda geçirdi. Tabii eğer kütüklerin mesut oldukları vaki ise. Dördü bir anda sabah aydınlığında uyandılar. Tom odanın içinde bir sığırcık gibi ıslık çalarak dolanıp duruyordu. Onların kıpırdadıklarını duyunca ellerini çırptı ve bağırdı. ''Hey, haydi laylom, lay laylom, yiğitlerim.'' Sarı perdeleri açtı. O zaman hobbitler bu perdelerin ardında odanın karşılıklı iki duvarından biri doğuya biri batıya bakan iki pencere bulunduğunu fark ettiler. Dinlenmiş olarak fırladılar yataklarından. Frodo doğu yönündeki pencereye koştu ve karşısında çiğ ile grileşmiş mutfak bahçesini buldu. Halbuki duvarların dibine kadar nal izleriyle beneklenmiş çimenler görmeye hazırlanmış gibiydi. Aslında görüş sahası dizi dizi yüksek fasulye sırıklarıyla kesilmekteydi. Fakat bunların gerisinde ve üzerinde dağın gri tepesi tan yerine karşı bütün haşmetiyle yükseliyordu. Solgun bir sabahtı. Doğuda kenarları kırmızı bir renk ile lekelenmiş kirli yün ipliklere benzeyen uzun bulutların ardında ışıl ışıl sarı derinlikler uzanıyordu. Gökyüzü yakında yağmur yağacağını haber verse de ışık büyük bir hızla genişlemekteydi. Fasulyelerin üzerindeki kırmızı çiçekler ıslak yeşil yapraklar arasında parlamaya başlamışlardı. Pippin batıdaki pencereden dışarı baktı ve aşağıda bir sis gölü gördü. Orman sis altında gizlenmişti. Aynı buluttan bir çatıya yukarıdan bakmak gibi bir şeydi bu. Sisin tüy tüy ve dalga dalga ayrıldığı bir kırışıklık veya bir kanal görünüyordu. Yani gündüz sefası vadisi. Dere sol taraftan dağdan aşağı doğru akıyor ve beyaz gölgeler içinde yok oluyordu. Evin önünde bir çiçek bahçesi ve kırkılmış gümüş ağlı bir çalı çit, bunların da ardında çiğ taneleriyle solmuş, biçilmiş gri çimler uzanmaktaydı. Görünürlerde hiç söğüt ağacı yoktu. ''Günaydın neşeli dostlarım'' diye bağırdı Tom, doğu penceresini sonuna kadar açarak. İçeri yağmur kokulu serin bir hava doldu. Bakıyorum da güneş bugün yüzünü pek göstermeyecek. Gri şafak doğduğundan beridir, rüzgarı ve havayı koklaya koklaya ayağımın altında ıslak çimenler, tepemde ıslak gökyüzü, tepe başlarında sıçrayarak dört bir yanı dolaştım. Pencerenin altında şarkı söyleyip altın yemişi uyandırdım. Ama hobbit halkı sabahın erkeninde hiçbir sese uyanmıyor. Küçük halk gece karanlıkta kalkıyor, ışık geldikten sonra uyuyor. Traylaylom, uyanın artık neşeli dostlarım. Gece seslerini unutun. Traylaylom dalom. Laylaylom yiğitlerim. Eğer hemen gelirseniz hazır bulursunuz masada kahvaltıyı. Geç kalacak olursanız bulursunuz yağmur suyu ile otları. Tom'un tehdidi pek öyle ciddiye benzemese de hobbitlerin bir an önce kahvaltıya oturduklarını ve sofradan oldukça geç masa artık boşalmaya başladığında kalktıklarını söylemeye gerek yok. Ne Tom ne de altın yemiş vardı ortalıkta. Tom'un evin içinde dolandığı, mutfakta takırtı tukurtu yaptığı, merdivenlerden inip çıktığı ve dışarıda orada burada şarkı söylediği duyuluyordu. O da batıya, sis bulutlarıyla kaplı vadiye doğru bakıyordu ve penceresi açıktı. Yukarıdaki saz damın saçaklarından su damlıyordu. Daha onlar kahvaltılarını bitirmeden bulutlar deliksiz bir tavan oluşturacak şekilde birleşti ve düz gri bir yağmur yavaş yavaş ve aralıksız inmeye başladı. Orman tümüyle yağmurun derin perdesinin ardından gizlenmişti. Onlar pencereden bakarken yukarıda şarkı söyleyen altın yemişin sanki yağmurla gökyüzünden akıyormuş gibi yumuşacık dökülen berrak sesi geldi. Bir iki kelime duyabiliyorlardı. Fakat şarkının yaylalardaki gibi bir pınardan çıkıp ta aşağılarda denize dökülen bir nehrin öyküsünü anlatan kuru tepelerdeki sağanaklar kadar tatlı bir yağmur şarkısı olduğunu anlamışlardı. Hobbitler sevinçle şarkıya kulak verdiler. Frodo'nun gönlü coştu ve içinden o müşfik havayı kutsadı. Çünkü hava onları gitmekten alıkoymaktaydı. Kalktığı andan itibaren gitme düşüncesi tüm ağırlığıyla üzerine çökmüştü. Fakat artık o gün daha ileri gidemeyeceklerini tahmin ediyordu. Yükseklerdeki rüzgar batıya çöktü. Daha kalın ve ıslak bulutlar yuvarlanarak toplanıp yüklendikleri yağmuru yaylaların çıplak başları üzerine boşaltmaya koyuldular. Evin etrafında düşen yağmurdan başka bir şey görmek mümkün değildi. Frodo açık duran kapının yanında dikilip beyaz kireç yolun minik bir süt deresine dönüşerek vadiye doğru köpüre köpüre akmasını seyretti. Tom Bombadil sanki yağmuru başından kovarmış gibi kollarını sallayarak koşar adımla evin köşesinden dönüp geldi. Ve gerçekten de eşikten atlayıp girdiğinde çizmeleri hariç oldukça kuru görünüyordu. Çizmelerini çıkarıp ocağın köşesine koydu. Sonra en büyük koltuğa oturarak hobbitleri etrafına çağırdı. ''Bugün altın yemişin çamaşır ve sonbahar temizliği günü.'' dedi. ''Hobbit halkı için biraz fazla ıslak. Onlar fırsatını bulmuşken biraz dinlensin. Uzun öyküler anlatmak, sorular sorup cevaplar almak için güzel bir gün bu. Öyleyse lafı Tom açacak.'' Sonra da bir sürü dikkate değer öykü anlattı onlara. Bazen sanki kendi kendine konuşurmuş gibi, bazen kalın kaşları altındaki parlak mavi gözlerini aniden onlara dikivererek. Sesi sık sık şarkıya dönüşüyor, koltuğundan kalkıp etrafta dans etmeye başlıyordu. Onlara arılardan, çiçeklerden, ağaçların huylarından, ormanın garip yaratıklarından, hayırlı hayırsız şeylerden, dost olan olmayan şeylerden, zalim merhametli şeylerden, öğütlen çalılarının altına saklanan gizlerden öyküler anlattı. Dinledikçe ormanın yaşamlarını kendilerinden ayrı olarak anlamaya başladılar ve hatta her şeyin yerli yerinde olduğu bu ortamda kendilerinin yabancı olduğunu hissettiler. Yaşlı Söğüt adam sürekli olarak Tom'un öykülerine girip çıkıyordu. Frodo artık tatmin olacak kadar çok şey öğrenmişti. Hatta gerektiğinden fazlasını, çünkü bu iç rahatlatacak bir irfan sayılmazdı. Tom'un sözleri ağaçların yüreklerini ve düşüncelerini çırılçıplak önlerine sermişti. Çoğunlukla karanlıktılar, tuhaftılar. Yeryüzünde serbestçe dolaşan şeylere kemiren, ısıran, kıran, çenten, yakan şeylere kısacası zararlı ve mütecaviz şeylere karşı nefret yüklüydüler. Buraya yaşlı orman demeleri sebepsiz değildi. Çünkü gerçekten de kadim, unutulup gitmiş engin ormanlardan hayatta kalabilmiş bir ormandı. İçinde hala ağaçların dağlar kadar yavaş yaşlanan atalarının ataları yaşıyor ve kendi hükümdarlık zamanlarını hatırlıyordu. Saymakla bitmeyecek bunca yılda içleri gurur, köklü bir irfan ve garaz dolmuştu. Fakat hiçbiri Ulu Söğüt'ten daha tehlikeli değildi. Onun kalbi çürümüştü ama kuvveti hala yeşildi, kurnazdı, rüzgarlara hakimdi. Şarkısı ve düşünceleri nehrin iki yanındaki ormanda dolanıp duruyordu. Haris gri ruhu topraktan kudret çekip çalı çitten yaylalara kadar ince kılcal kökler gibi yere görünmeyen dal dal parmaklarla da havaya yayılarak neredeyse ormanın bütün ağaçlarını hakimiyeti altına almıştı. Birdenbire Tom'un sohbeti ormanları bıraktı ve genç dereden, köpüklü şelalelerden, çakıl taşlarından ve yıpranmış kayalardan, sık çimenler arasındaki minik çiçeklerden, ıslak çatlaklardan sıçrayıp en sonunda yaylalara ulaştı. Büyük höyükleri, yeşil tepecikleri, dağlardaki ve dağların arasında yatan çukurlardaki taş çemberleri dinlediler. Sürü sürü koyunlar meyleşti. Yeşil duvarlar, beyaz duvarlar yükseldi. Tepelerde kaleler vardı. Küçük krallıkların kralları birlikte savaşıyorlardı ve genç güneş yeni ve tamahkar kılıçlarının kırmızı metali üzerinde ateş gibi yanıyordu. Zaferler ve yenilgiler geçti, kuleler devrildi, kaleler yandı, alevler göklere yükseldi. Ölmüş kral ve kraliçenin anıt mezarları üzerine altınlar yığıldı. Üzerlerine tepeler örtüldü ve taştan kapılar kapatıldı. Hepsinin üzerinde otlar bitti. Bir süre koyunlar otları yiyerek üzerlerinde dolaştılar. Fakat çok geçmeden tepeler yine boşaldı. Uzaklarda karanlık yerlerden bir gölge çıkagelmişti ve höyüklerin içindeki kemikler kıpırdandı. Höyüklü kişiler soğuk parmaklarda yüzüklerin ve rüzgarda altın zincirlerin şakırtısıyla çukurlarda yürüyorlardı. Topraktan çıkan taş çemberler ay ışığında kırık dişler gibi sırıtıyordu. Hobbitlerin tüyleri ürperdi. Ormanın gerisindeki höyük yaylalarında bulunan höyüklü kişilerin söylentileri şairde bile duyulmuştu. Fakat bu hiçbir hobbitin ta uzaklarda rahat bir ocak başında bile dinlenmekten hoşlandığı bir öykü değildi. Bu dört hobbit de bu evin neşesinin zihinlerinden silmiş olduğu şeyi yeniden hatırlayıverdiler birdenbire. Tom Bombadil'in evi tam o korkunç tepelerin eteklerinde yuvalanmıştı. Tom Bombadil'in öyküsünün ucunu kaçırıp birbirlerine bakarak huzursuzca kıpırdandılar. Tekrar sözlerine kulak verdiklerinde Tom artık onların hafızalarında bilinçli düşüncelerini de çok aşan yabancı bölgelerde dünyanın daha geniş olduğu denizin batı sahiline kadar dümdüz akıp gittiği zamanlarda dolanmaktaydı. Derken daha da gerilere sadece ata elflerin uyanık olduğu ve Tom'un geçmiş zaman yıldızları altında şarkılar söylediği çağlara kadar uzandı. Sonra birdenbire sustu ve sanki uyuyakalacakmış gibi başının önüne düştüğünü fark ettiler. Hobbitler büyülenmişçesine kıpırdamadan karşısında oturuyorlardı. Sanki onun sözlerinin büyüsü altında rüzgar durmuş, bulutlar kurumuş, gün çekilmiş, doğudan ve batıdan karanlık gelmiş ve bütün gökyüzü beyaz yıldızların ışığıyla dolmuştu. Bir günün mü sabahı ve akşamı geçmişti? Yoksa birçok günün mü bilemiyordu Frodo. Acıkmamış, yorulmamış, yalnızca içi hayretle dolmuştu. Pencereden yıldızlar parlıyordu ve göklerin sükuneti onu çepeçevre sarmış gibiydi. Sonunda merakından ve o sükunetten duyduğu ani korkudan konuştu. ''Siz kimsiniz efendim?'' ''Hı, ne?'' dedi Tom doğrularak ve gözleri kasvetin içinden parıldayarak. ''Daha benim adımı öğrenemedin mi?'' ''Tek cevap o.'' ''Sen bana söyle, sen kimsin?'' ''Öyle tek başına sen olarak isimsiz.'' ''Ama sen gençsin, ben ise yaşlıyım.'' ''Ben neyim biliyor musun? En yaşlı olanım.'' ''Lafıma mim koyun dostlarım. Tom nehir ile ağaçlar henüz yokken buradaydı. Tom ilk yağmur damlasıyla ilk meşe palamudunu hatırlıyor. O büyük ahaliden önce patikalar açtı ve küçük ahalinin gelişini gördü. O krallardan, mezarlardan ve höyüklü kişilerden önce de buradaydı. Denizler eğrilmeden elfler batıya geçtiklerinde Tom çoktan burada vardı. Yıldızlar altındaki karanlığı, korkunun bilinmediği zamanları gördü o. Karanlıklar efendisi dışarıdan gelmeden önceki zamanları. Pencerenin yanından bir gölge geçmiş gibi oldu ve hobbitler telaşla dışarı baktılar. Tekrar başlarını çevirdiklerinde gerideki kapıda ışık ile çevrelenmiş altın yemiş durmaktaydı. Getirdiği mumu esintiye karşı eliyle siperlemişti. Işık aynı beyaz bir kabuktan süzülen güneş ışığı gibi elinin içinden süzülüyordu. Yağmur durdu dedi. Yıldızların altında tepeden aşağıya yeni sular akıyor. Haydi artık gülüp mutlu olalım. Ve yiyip içelim diye bağırdı Tom. Uzun öyküler susatır. Uzun uzun dinlemek de acıktıran bir iştir. Sabah, öğlen, akşam. Bu sözle birlikte koltuğundan fırlayarak bir sıçrayışta şömine rafından bir mum aldı. Altın yemişin tuttuğu alevle yaktıktan sonra masanın etrafında dans etti. Aniden kapıdan zıplayarak geçip gözden kayboldu. Elinde kocaman ve dolu bir tepsiyle çabucak geri döndü. Sonra Tom ile altın yemiş sofrayı kurdular. Hobbitler de yarı hayret, yarı kahkahalar içinde onları izlediler. Altın yemişin zarafeti öylesine güzel, Tom'un zıplayıp hoplaması öylesine neşeli ve garipti ki. Ama yine de birlikte bir dans örer gibiydiler. Odaya girip çıkıyorlar, masanın etrafında dönüyorlar ve asla yolları çatışmıyordu. Böylece büyük bir hızla yiyecekler, kapkacaklar ve ışıklar bir düzene sokuldu. Raflar sarı ve beyaz mumlarla ışıl ışıl olmuştu. Tom konuklarını eğilerek selamladı. ''Yemek hazır.'' dedi altın yemiş. Hobbitler şimdi onun beyaz bir kuşak takıp gümüş renklerine bürünmüş olduğunu gördüler. Ayakkabıları da balık pulları gibiydi. Tom ise yağmurun yıkadığı unutma beniler gibi tertemiz maviler içindeydi ve yeşil çorapları vardı. Bu öncekinden de iyi bir akşam yemeğiydi. Hobbitler Tom'un sözlerinin büyüsü altındayken bir değil birkaç yemeği de kaçırmış olabilirlerdi. Fakat yiyecekler önlerine gelir gelmez sanki bir haftadır hiçbir şey yememiş gibi hissettiler kendilerini. Bir süre şarkı söylemediler, hatta konuşmadılar bile ve pür dikkat tabaklarına eğildiler. Fakat bir vakit sonra yürekleri ve ruhları tekrar açıldı. Sesleri şenlik ve kahkahayla çınladı. Yemeklerini yedikten sonra altın yemiş onlara bir sürü şarkı söyledi. Neşeyle dağlarda başlayıp yavaşça sessizliğe dökülen şarkılardı bunlar. Bu sessizliklerde hayallerini bildikleri bütün sulardan daha engin sular ve göller dolduruyor, bunlara baktıkça altlarında gökyüzünü ve değerli taşlar gibi derinlerdeki yıldızları görüyorlardı. Sonra altın yemiş yine hepsine teker teker iyi geceler dileyerek onları ocak başında bırakıp gitti. Fakat Tom artık tamamen uyanmış görünüyordu ve hobbitlere soru üzerine soru sormaya koyuldu. Zaten onlar ve aileleri hakkında birçok şey biliyor gibiydi. Hatta şairin hobbitlerin bile pek hatırlayamadığı kadar geçmiş tarihini ve olup bitenlerin çoğunu biliyordu adeta. Bu artık onlara hayrete düşürmüyordu. Yine de Tom son bilgileri genellikle çiftçi Tırtıl'dan edindiğini saklamadı. Anlaşıldığı kadarıyla Tırtıl'ı onların düşündüğünden daha ehemmiyetli biri olarak görüyordu. Yaşlı ayaklarının altında toprak, parmaklarında çamur, kemiklerinde irfan var. Bakmasını da bilir, görmesini de, diyordu. Tom'un elflerle de alakası olduğu belliydi ve görünüşe göre Frodo'nun kaçış haberi bir şekilde Gildor'dan ona ulaşmıştı. Gerçekten de Tom o kadar çok şey biliyor ve o kadar kurnazca sorular soruyordu ki Frodo bir anda Bilbo hakkında, kendi umutları ve korkuları hakkında şimdiye dek Gandalf'a bile anlatmadığı kadar çok şeyi Tom'a anlatır buldu kendini. Tom başını bir yukarı bir aşağı sallayarak dinledi ve süvarileri duyduğunda gözünde bir pırıltı çaktı. ''Bana şu kıymetli yüzüğü göster,'' dedi birdenbire öykünün ortasında. Ve Frodo kendi yaptığına kendi de hayret ederek cebindeki zinciri çekti. Yüzüğü çözdüğü gibi Tom'a uzattı. Bir an Tom'un kahverengi derili koca elinde yatan yüzük sanki durduğu yerde büyüdü. Sonra aniden Tom yüzüğü gözüne tutarak güldü. Altın bir halka içinden parlayan parlak mavi gözü hem komik hem de korku verici bir görüntü sundu hobbitlere bir saniyeliğine. Derken Tom yüzüğü serçe parmağının ucuna taktı ve mum ışığına doğru tuttu. Hobbitler önce bunda bir tuhaflık görmediler. Sonra birden nefesleri tıkandı. Tom'un ortadan kaybolduğu falan yoktu. Tom tekrar güldü. Sonra yüzüğü havaya fırlattı ve yüzük şimşek gibi bir parıltıyla yok oldu. Frodo bir çığlık attı. Tom öne doğru eğilip gülümseyerek yüzüğü geri uzattı. Frodo, hokkabazın birine bir süs eşyasını ödünç vermiş biri gibi yüzüğe dikkatli ve kuşkulu bir göz attı. Yüzük aynı yüzüktü ya da aynı görünüyor, aynı ağırlıktaymış gibi duruyordu. Çünkü Frodo'ya yüzük elinde hep garip bir şekilde ağır gelirdi. Fakat içinden bir his bir deneme yapmaya kışkırttı onu. Gandalf'ın bunca tehlikeli ve önemli saydığı bir şeyi bu kadar hafife aldığı için belki de Tom'a birazcık bozulmuştu. Bir fırsatını kolladı ve sohbet koyulmaya başlayıp Tom porsuklar ve porsukların garip huylarıyla ilgili saçma sapan bir öykü anlatırken yüzüğü parmağına geçiriverdi. Mary ona bir şey söylemek için başını ona doğru çevirdi. İrkildi ve bağırmamak için kendini zor tuttu. Frodo bir anlamda pek keyiflendi. Demek ki yüzük kendi yüzüğüydü. Çünkü Mary boş boş oturduğu sandalyeye bakıyordu. Belli ki onu göremiyordu. Ayağa kalktı, ocak başından ayrıldı ve sokak kapısına doğru ilerledi. ''Hop kardeş!'' diye seslendi Tom. Parlak gözlerini gayet keskin bir bakışla ona çevirerek. ''Hop Frodo kardeş! Uğur ola! İhtiyar Bombadil daha o kadar körleşmedi. Altın yüzüğünü çıkar parmağından. Onu takmadan ellerin daha zarif görünüyor. Gel hele! Oyun oynamayı bırak da yanıma otur. Biraz daha konuşup sabaha düşünmemiz gerekiyor. Ayaklarınız şaşıp gitmesin diye Tom'un size doğru yolu öğretmesi lazım.'' Frodo sevinmeye çalışarak güldü ve yüzüğü parmağından çıkartarak gidip tekrar oturdu. Şimdi dediğine göre Tom ertesi gün güneşin parlayacağını tahmin ediyordu. Neşeli bir sabah doğacaktı. Böyle bir sabahta yola koyulmak ümit vericiydi. Fakat yola erkenden koyulsalar iyi olurdu. Çünkü o topraklarda hava öyle bir şeydi ki ne olacağını Tom bile uzun süreli tahmin edemiyordu. Ve bazen daha o ceketini değiştiremeden değişirdi havanın durumu. ''Ben iklimlerin efendisi değilim.'' diyordu. ''Ne de iki ayaklı herhangi bir varlık öyle olabilir.'' Sözünü dinleyerek onun evinden neredeyse tam kuzeye yönelip yaylaların batıdaki alçak eteklerinin üzerinden bir yol tutmaya karar verdiler. Böylece bir günlük bir yolculukla doğu yoluna çıkma ümitleri vardı. Üstelik höyüklerden de kaçınabileceklerdi. Tom onlara korkmamalarını, sadece kendi işlerine bakmalarını söyledi. ''Yeşil çimenlerden ayrılmayın. Eğer gönüllerine hiç tereddüt düşmeyen sağlam kişilerden değilseniz, sakın ola eski taşlarla soğuk kişilere bulaşmayın ve onların evlerine burnunuzu sokmayın.'' Bunu birkaç kez tekrarladı. Olur da yolları höyüklerden birine rast gelirse batı tarafından geçmelerini öğütledi. Sonra onlara ertesi gün bir talihsizlik eseri tehlikeye veya zorluğa düşerlerse söylemeleri için bir tekerleme belletti. ''Hey Tom Bombadil, Tom Bombadillo, su, orman, tepe, saz ve söğüt adına, ateş, güneş, ay adına, dinle şimdi, duy bizi. Gel Tom Bombadil. İhtiyacımız var sana.'' Bu tekerlemeyi onun arkasından hep birlikte söyledikleri zaman gülerek hepsinin sırtına birer şaplak indirdi ve mumları alıp onları yatak odalarına götürdü. Bölüm 8. Höyük yaylalarında sis. O gece hiç ses duymadılar. Fakat Frodo rüyalarından mı yoksa dışarıdan mı geldiğini bilemediği tatlı bir şarkının zihninde dolandığını işitti. Gri bir yağmur perdesinin ardından gelen soluk bir ışık gibiydi şarkı önce. Derken gitgide kuvvetlenip perdeyi baştan başa cama ve gümüşe dönüştürdü. Sonunda da perde dürülüp çekildi ve hızla doğan güneşin altında uzak yeşil bir diyarı Frodo'nun önüne serdi. Görüntü eriyip uyanıklıkla son buldu. Tom bir ağaç dolusu kuş gibi ıslık çalmaktaydı. Güneş daha şimdiden tepeden aşağı doğru meyletmiş, açık pencereden içeri giriyordu. Dışarıda her şey yeşil ve soluk altın rengiydi. Yine bir başlarına ettikleri kahvaltıdan sonra böylesi bir günde, yani serin, parlak ve yeni yıkanmış açık mavi güz göğü altında tertemiz bir günde, işleri ne kadar sıkılabilirse o kadar sıkıntıyla vedalaşmaya hazırlandılar. Hava tüm tazeliğiyle kuzeybatıdan geliyordu. O sakin midillileri bile neredeyse tay gibi olmuş, her şeyi koklayıp sabırsızca kıpırdanıyordu. Tom evden çıktı. Kapı eşiğinde şapkasını sallayıp dans ederek hobbitlere "Hadi bakayım, oyalanmayınlarla karışık iyi yolculuklar" diledi. Evin arkasından başlayıp dolana dolana dibinde evin yuvarlandığı dik tepenin kuzey ucuna doğru yükselen bir patikadan yola koyuldular. Tam midillilerini son dik yamaçtan yürütmek için hayvanlardan inmişlerdi ki Frodo aniden durdu. "Altın yemiş!" diye bağırdı. Gümüşü yeşillere bürünmüş Zarif Hanım. Ne veda ettik ona, ne de dün akşamdan beri yüzünü gördük. Buna o kadar telaşlanmıştı ki geri döndü. Fakat tam o anda berrak bir ses dalgalanarak döküldü. Orada tepenin çıkıntısında durmuş, eliyle onları çağırmaktaydı. Saldığı saçları güneş ışığında parlayıp ışıldıyordu. Dans ettikçe ayaklarının altından çiğ düşmüş çimenlerdeki suyun şavkı gibi ışıklar saçılıyordu. Son yamacı aceleyle çıktılar ve nefes nefese altın yemişin yanına ulaştılar. Eğilerek selam verdiler fakat o kolunun bir dalgalanmasıyla onları etrafa bakmaya davet etti. Onlar da sabahın altında uzanan topraklara çevirdiler başlarını. Buradan bakınca batıdaki karanlık ağaçlar içinden soluk ve yeşil yükseldiği görülebilen ormandaki küçük tepeciğin üzerinde durduklarında etraf nasıl perdelenmiş ve sisliydiyse şimdi de o kadar berrak, o kadar ufka dek gözler önündeydi. Batı yönünde Brandy Vadisi'nin vadisi, güneş altında yeşil, sarı ve kırmızılarla bürünmüş ağaçlıklı zirveler halinde yükselen bir arazinin ardında gizli kalmıştı. Güneyde gündüz sefasının hattı üzerinde Brandy Vadisi nehrinin ovada büyük bir kavis çizip hobbitlerin bilgilerinin dışına akıp gittiği yerde soluk bir cam gibi duran ırak bir parıltı vardı. Kuzeyde alçalıp giden yaylaların gerisinde arazi gri, yeşil ve soluk toprak rengi düzlükler ve kabarıklıklar halinde ilerleyip nihayet şekilsiz ve gölgeli bir uzaklıkta solup gitmekteydi. Doğu tarafında höyük yaylaları sabaha doğru birbiri ardına dizilmiş tepeler halinde yükseliyor ve bilinmeyene doğru gözden kayboluyordu. Göğün kıyısına karışan mavi ve soluk beyaz ışık zerreciklerinin oluşturduğu bir belirsizlikten ibaretti orası. Ama hatıralarım ve eski masalların ışığında onlara uzaktaki yüksek dağlardan bir ses getiriyordu. Havayı derin bir solukla içlerine çektiler. Bir sıçrayış ve birkaç iri adımla istedikleri yere ulaşabilirlermiş gibi bir his doldu içlerine. Tepeleri ayak bastı yapıp dosdoğru dağlara kadar Tom gibi coşkuyla sıçramak varken, yaylaların örselenmiş eteklerinden aşağı yola doğru kenardan kenardan yürümek yüreksizlik olacaktı sanki. Altın yemiş konuşup gözlerini ve düşüncelerini geri çağırdı. Acele edin artık aziz konuklar ve gayenize sıkı sıkı sarılın. Rüzgar sol gözünüzde olsun. Hayır duamız da ayaklarınızda. Haydi kuzeye. Hazır güneş parlıyorken hızla gidin. Ve Frodo'ya hoşça kal elf dostu. Ne mutlu ki karşılaştık dedi. Fakat Frodo cevap vermek için söz bulamadı. Yerlere kadar eğilerek selam verip midillisine bindi. Arkasında arkadaşları hafif bir meyille tepenin arkasına inen yokuştan yavaş yavaş ilerledi. Tom Bombadil'in evi, vadi ve orman gözden kayboldu. İki yanda yükselen yeşil yamaçtan duvarların arası gitgide daha sıcak, her nefesle içlerine çektikleri çimen kokusu daha kuvvetli ve tatlıydı.